Adamlar çizgi gibi dudaklarındaki sigaraları, şişen engerek gibi bakan gözleriyle makine ve tüplerden oluşan yüklerini topladılar. Melankoli sıvısını ve atsız çamur gibi maddeyi çantaya koyarak kapıdan çıkıp gittiler. Montag bir koltuğa gömüldü ve kadına baktı. Kadının gözleri kapalıydı. Nazikçe elini uzattı, ılık nefesini elinin tersinde duymak istedi. "Mildred," dedi sonunda. "Ne kadar çok insan var," diye düşündü. "Bizim gibi milyarlarca insan var. Ne kadar fazla. Kimse kimseyi bilmez. Yabancılar gelip seni rahatsız ederler. Yabancılar gelir, yüreğini kesip alırlar. Yabancılar gelir, kanını alırlar. Aman Tanrım, bu adamlar da kimdi? Onları hayatımda hiç görmedim." Yarım saat geçti. Kadının içindeki kan yeniydi ve ona yeni bir şeyler kattığı anlaşılıyordu. Yanakları pembe, dudakları canlı ve renkliydi. Yumuşak ve gevşemiş görünüyorlardı. Onda başka birinin kanı vardı. Keşke bir başkasının eti, beyni ve belleği de olsaydı. Keşke onun beynini alıp kuru temizlemeciye götürüp, ceplerini boşaltıp, buhara tuttuktan ve temizledikten sonra yeniden kolalayıp sabahleyin geri getirebilselerdi. Keşke. Montag kalktı ve gecenin havası içeri girsin diye perdeleri çekti, pencereleri açtı. Saat sabahın ikisiydi. Clarice McLellan'ı sokakta görmesinden, eve dönüşünden ve karanlık odada ayağını cam şişeye çarpmasının üstünden sadece bir saat mi geçmişti? Yalnızca bir saatti. Ama dünya eriyip küçülmüş, sonra yeniden renksiz bir biçimde ortaya çıkmıştı sanki. Clarice'in evinin önündeki ay ışığının renk verdiği çimenlere evden gülüşmeler yayılırken, babası, annesi ve amcası sakin, içten bir şekilde gülüyorlardı. Gülüşleri rahat, yürekten ve zorlamasızdı neyse ki. Tüm öteki evler karanlığa gömülmüşken, gecenin geç saatlerinde ışıl ışıl aydınlatılmış bu evden sesler geliyordu. Montag sesleri duydu. Konuşuyorlar, konuşuyorlar, susuveriyorlar, konuşuyorlardı, örüyorlardı. Aralarındaki hipnotik ağı tekrar örüyorlardı. Montag, başka hiçbir şey düşünmeden cam kapıdan çıkıp bahçeyi geçti. Konuşulan evin dışında gölgede durdu. Kapılarına hafifçe vurup, "İçeri girmeme izin verin. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Sadece dinlemek istiyorum. Neler söylüyorsunuz?" diye fısıldamayı düşündü. Fakat bunun yerine üşüyüp, yüzü buzdan bir maske kesilirken, içeriden gelen bir adamın sesini, amca mıydı, ayakta durup dinledi. "Bununla birlikte, çağımız kullanılıp atılan kağıt mendil çağı. Burnunu bir kişiye sil, buruşturup at, başka birini al, sil, buruştur, at. Herkes bir diğerinin eteğine siliyor. Tuttuğun takımın bir programı senin elinde olmazsa, atlarını bilmezsen, onlara nasıl bağlanabilirsin? Sahada ne renk forma giyeceklerini bilmemiz gerekmiyor mu?" Montag evine döndü, pencereyi açık bıraktı. Mildred'i kontrol etti. Dikkatlice üstündeki çarşafın kenarlarını sıkıştırdı ve sonra ay ışığı elmacık kemiklerine ve alnındaki kırışıklıklara vururken yattı. Gözlerine süzülen ay ışığı birer gümüş perde oluşturuyordu. Bir yağmur damlası, Clarice. Bir diğer damla, Mildred. Bir üçüncü, amca. Dördüncü, bu geceki yangın. Bir Clarice, iki Mildred, üç amca, dört yangın. Bir Mildred, iki Clarice, bir, iki, üç, dört, beş. Clarice, Mildred, amca, yangın. Uyku hapları, adamlar. Kullanılıp atılan mendiller, etekler, sil, buruştur, at, Clarice, Mildred, amca, yangın, haplar, mendiller, sil, buruştur, at. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yağmur, fırtına. Amca gülüyor. Aşağıya inen gök gürlemeleri. Tüm dünya boşalıyordu. Ateş volkan gibi fışkırıyordu. Sabaha doğru her şey gümbürdeyerek taşan bir nehir gibi akıp gidiyordu. Artık hiçbir şey bilmiyorum, dedi Montag. Dilinin üstündeki şekerli uyku ilacı erimeye başlamıştı. Sabah 9'da Mildred'in yatağı bomboştu. Montag aceleyle kalktı. Kalbi küt küt atıyordu. Koşup hole indi ve mutfak kapısının önünde durdu. Gümüş kızartma makinesinden tost ekmeği fırladı. Örümcek gibi olan metal el, ekmeği yakalayıp erimiş yağa batırdı. Mildred, tostun tabağa sunulmasını izliyordu. Her iki kulağında da saate haber veren elektronik arılar vardı. Aniden baktı ve onu gördü. Başını salladı. İyi misin? Diye sordu Montag. Deniz kabuğu kulak yükseklerindeki 10 yıllık çıraklık döneminde dudak okumada uzmanlık kazanmıştı Mildred. Tekrar başını salladı. Kızartma makinesi için başka bir ekmek dilimini hazırladı. Montag oturdu. Niye bu kadar acıkmışım bilmiyorum, dedi karısı. Ben açım. Dün gece, diye başladı Montag. İyi uyuyamadım. Kötü hissediyorum, dedi Mildred. Tanrım, açım. Bir türlü anlam veremiyorum. Dün gece, dedi Montag tekrar. Mildred, onun dudaklarını izliyordu. Ne oldu dün gece? Hatırlamıyor musun? Neyi? Çılgın bir parti mi vermiştik? Ya da başka bir şey mi? Kendimi akşamdan kalma gibi hissediyorum. Tanrım, açım. Kim vardı burada? Birkaç kişi, dedi Montag. Ben de öyle tahmin etmiştim, dedi. Bir yandan tostunu çiğniyordu. Ekşimiş midem. Fakat her şeyi çıkarmış gibi açım. Umarım partide budalaca bir şey yapmamışımdır. Hayır, dedi Montag sakince. Tost makinesi onun içinde tereyağlı bir ekmek hazırlamıştı. Montag eliyle tuttu. Kendini minnettar hissetmişti. Sen pek fena gözükmüyorsun, dedi karısı. Öğleden sonra geç saatlerde yağmur yağdı. Tüm dünya koyu griydi. Montag koridorda ayakta duruyordu. Üzerinde turuncu semenderin parladığı rozetini taktı. Uzun bir süre klimanın deliğine bakarak durdu. Karısı televizyon odasında okuduğu senaryoyu bırakıp ona ''Hey, adamım düşünüyor.'' dedi. ''Evet,'' dedi Montag. ''Seninle konuşmak istemiştim.'' Sustu. Sonra ''Dün gece şişendeki tüm hapları yutmuşsun.'' dedi. ''Ah, ben böyle bir şeyi yapmam.'' dedi Mildred. Şaşırmıştı. Şişe boştu. ''Ben böyle bir şey yapmam. Neden böyle bir şey yapayım ki?'' diye sordu Mildred. ''Belki de önce iki hap aldın. Unuttun ve iki tane daha aldın. Yine unuttun. İki daha aldın. Sonra uyuşuk durumdayken 30 ya da 40 tane alıncaya kadar devam ettin. Söylesene, neden böyle aptalca bir şey yapmak isteyeyim?'' ''Bilmiyorum,'' dedi Montag. Mildred, kocasının gitmesini bekliyordu besbelli. ''Yapmadım. Milyarlarca yıl geçse bile asla,'' dedi. ''Peki, öyle diyorsan öyle olsun.'' Mildred, ''Kadın da böyle diyor,'' diyerek senaryosuna döndü. ''Öğleden sonra televizyonda ne var?'' diye sordu bıkkınlıkla Montag. Mildred, senaryosundan başını kaldırıp bir daha bakmadı. 10 dakika içinde duvardan duvara ekranda gerçekleşen bir oyun bu. Benim bölümümü bu sabah göndermişler. Birkaç kutu kapağı göndermiştim onlara. Bir bölümü eksik olarak senaryoyu yazmışlar. Yepyeni bir fikir. Evdeki kişi, yani ben, eksik bölümüm. Oyun o bölüme gelince hepsi bana bakacaklar ve ben de cümleleri söyleyeceğim. İşte burada. Örneğin adam diyor ki, bütün bu fikir için sen ne düşünüyorsun Helen? Sahnenin ortasında oturup bana bakacak. Ben de diyeceğim ki, Mildred sustu ve parmağını satırların altında gezdirdi. Bence çok iyi. Sonra oyun sürecek. Sen de hemfikir misin Helen? Diye sorana kadar. Ben de elbette diyeceğim. Eğlenceli değil mi Guy? Montag holde durmuş ona bakıyordu. Gerçekten eğlenceli, dedi karısı. Oyunun konusu ne? Sana şimdi anlattım. İşte şu kişiler var. Adları Bob, Ruth ve Helen. Evet. Gerçekten eğlenceli. Dördüncü duvarı da satın alıp monte ettirirsek daha da eğlenceli olur. Dördüncü duvarın sökülüp duvar televizyonu olabilmesi için ne kadar zamanda para biriktirebiliriz? Sadece 2000 dolar gerekiyor. Bu benim yıllık gelirimin üçte biri. Ama sadece 2000 dolar, diye tekrarladı Mildred. Bazen beni de düşüneceğini sanırdım. Eğer dördüncü duvarımız olursa, bu oda bizim değil de egzotik insanların odaları gibi olur. Bazı şeyler olmasa da idare edebiliriz. Zaten üçüncü bölümü ödemek için bazı şeyleri eksik yaşıyoruz. Daha 2 ay oldu yaptıralı. Hatırlıyor musun? Hepsi bu kadar mıydı? Uzunca bir süre oturduğu yerden ona baktı. Peki, güle güle sevgilim, dedi. Hoşça kal, dedi Montag. Sonra durdu ve dönerek, oyunun sonu mutlu mu bitiyor, diye sordu. Oraya kadar okumadım. Montag geldi, son sayfayı okudu. Başını salladı, kağıtları katladı ve karısına geri verdi. Yağmur yağarken evden dışarı çıkıp yürüdü. Yağmur incelmeye başlamıştı ve kız başı yukarıda kaldırımın orta yerinden yürüyordu. Yüzüne tek tük damlalar düşüyordu. Montag'ı gördüğü zaman gülümsedi. Merhaba. Montag da merhaba dedi ve sonra şimdi ne yapmaya çalışıyorsun? Ben hala çılgınım. Yağmur çok güzel. Yağmurda yürümeye bayılıyorum. Ben pek hoşlanacağımı sanmıyorum, dedi Montag. Deneseydin hoşlanabilirdin. Hiç denemedim. Kız dudaklarını yaladı. Yağmurun tadı bile güzeldir, dedi. Sen ne yaparsın? Gezinip etrafındaki her şeyi bir kez dener misin? Bazen 2 kez, dedi ve elindeki bir şeye baktı. Orada ne var? Diye sordu Montag. Sanırım yılın son kara hindiba çiçeği bu. Mevsimin sonunda çimlerin arasında bunu bulabileceğimi sanmıyordum. Çenenin altına hiç sürüldüğünü duydun mu? Bak. Gülerek çenesine çiçeği sürttü. Niçin? Diye sordu Montag. Eğer tozları yapışırsa bunun anlamı ben aşığım. Yapıştı mı? Montag'ın bakmaktan başka yapabileceği hiçbir şey yoktu. Evet, dedi kız. Çenenin altı sapsarı. İyi, şimdi sen dene. Bende olmaz. İşte, diyerek kız kara hindiba çiçeğini Montag'ın çenesinin altına sürmüştü bile. Montag geri çekildi. Kız gülüyordu. Dur, kımıldama. Kız eğilip çenesinin altına baktı ve kaşlarını çattı. Dedi Montag. Ne ayıp, dedi kız. Sen hiç kimseye aşık değilsin. Evet, aşığım. Hiç belli olmuyor. Hem de çok aşığım. Montag, yüzüne sözcüklere uygun bir anlam vermeye çalıştı. Ama öyle bir yüz yoktu. Aşığım. Oh, lütfen öyle bakma. O kara hindiba çiçeğinde suç, dedi Montag. Hepsini kendinde kullandın. Bana tozu kalmadı. Bende işe yaramadı. Tabii ki, tabii ki bundan olmalı. Şimdi seni üzdüm. Bunu görebiliyorum. Üzgünüm. Gerçekten üzgünüm. Kız Montag'ın dirseğine dokundu. Hayır, hayır, dedi Montag. Ben iyiyim. Gitmeliyim. Beni bağışladığını söyle. Bana kızmanı istemem. Kızgın değilim. Üzgün, evet. Şimdi psikiyatristimi görmeye gitmeliyim. Onlar beni gönderiyorlar. Söylemek için bir şeyler uyduruyorum. Benim için ne düşündüğünü bilmiyorum. Benim bildik bir soğan olduğumu söylüyor. Ben de onu kabuklarımı soymakla uğraştırıyorum. Senin bir psikiyatriste ihtiyacın olduğuna inanmaya başladım, dedi Montag. Sen buna inanmıyorsun. Montag bir soluk aldı, bıraktı ve hayır, inanmıyorum, dedi sonunda. Psikiyatrist niçin dışarı çıktığımı, ormanda bisikletle dolaştığımı, kuşları seyrettiğimi ve kelebekleri topladığımı bilmek istiyor. Bir gün sana koleksiyonumu göstereceğim. İyi olur. Onlar bütün vaktimi nasıl geçirdiğimi bilmek istiyorlar. Bazen sadece oturup düşündüğümü söylüyorum. Fakat ne düşündüğümü anlatmıyorum. Onları kızdırıyorum. Bazen de başımı böyle yukarı kaldırıp yağmur tanelerinin ağzımın içine düşmesinden hoşlandığımı anlatıyorum. Aynı şarap tadı var. Sen hiç denedin mi? Hayır, ben... Beni bağışladın değil mi? Evet. Montag konuyu düşündü. Evet, bağışladım. Nedenini Tanrı bilir. Tuhafsın. İnsanı kızdırıyorsun. Yine de kolay bağışlanıyorsun. 17 yaşında olduğunu söylemiştin, değil mi? Evet, gelecek ay. Ne kadar garip, ne kadar tuhaf. Benim eşim 30 yaşında. Bazen sen ondan daha yaşlı gibisin. Bunun içinden çıkamıyorum. Siz kendiniz de biraz tuhafsınız Bay Montag. Bazen sizin itfaiyeci olduğunuzu unutuyorum bile. Şimdi sizi yeniden kızdırabilir miyim? Devam et. Nasıl başladı bu? Nasıl girdiniz bu işe? Bu işi nasıl seçtiniz ve bu mesleğe sahip olmayı nasıl düşündünüz? Siz diğerlerine benzemiyorsunuz. Birkaçını tanımıştım. Biliyorum. Konuşurken yüzüme bakıyorsunuz. Dün gece ay hakkında bir şeyler söylediğimde aya baktınız. Diğerleri bunu asla yapmadı. Diğerleri ben konuşurken terk edip giderdi ya da tehdit ederlerdi. Kimsenin bir başkasına ayıracak zamanı yoktur. Bana katlanan ender kişilerden birisin. İşte bu yüzden senin itfaiyeci olman çok garip. Sana pek uymuyor her nasılsa. Montag, bedeninin ikiye, bir bölümünün sıcağa, bir bölümünün soğuğa, bir bölümünün yumuşaklığa, bir bölümünün sertliğe bölündüğünü hissetti. Titreyen ve titremeyen iki yan üst üste durmuş, birbirini öğütüyordu. Randevuna koşsan iyi olur, dedi Montag. Ve kız onu orada, yağmurda dururken bıraktı. Koşarak uzaklaştı. Montag uzunca bir süre sonra kımıldayabildi. Sonra yavaş yavaş yürüdü, başını birkaç saniye için yağmura doğru kaldırdı ve ağzını açtı. Mekanik tazı, itfaiye merkezinin karanlık köşesinde hafifçe sesler çıkaran, hafif hafif titreyen, rahatsız etmeyecek biçimde aydınlatılmış köpek kulübesinde uyuyordu. Ama uyuyor sayılmazdı. Yaşıyordu ama yaşıyor sayılmazdı. Sabahleyin soluk bir ışık, açık gökyüzünden gelen ay ışığı, büyük camdan geçerek belli belirsizce titreyen yaratığın pirinç, bakır ve çelik kısımlarında oraya buraya dokunuyordu. Işık yahut rengi cam parçalarına çarpıyor, lastik doldurulmuş pençelerin üzerinde bir örümceğin bacakları gibi yükselen 8 bacağı, tatlı tatlı titreten yaratığın naylon burun deliklerindeki ince, duyarlı tüyler üzerinde parlıyordu. Montag pirinç direkten kaydı. Dışarı çıkarak şehre baktı ve bulutlar tümüyle dağılmıştı. Bir sigara yaktı, eğilerek geri geldi ve tazıya baktı. Balında zehir azgınlığı, cinneti ve kabusu olan kırlardan eve gelmiş kocaman bir arı gibiydi. Vücudu çok zengin çiçek özüyle dolu ve uyuyarak kötülükleri içinden atıyordu şimdi. Merhaba, diye fısıldadı Montag. her zamanki gibi hem ölü hem diri olan hayvandan etkilenmişti. Gece her şey sıkıcı bir hal aldığında, ki bu her gece olurdu, adamlar pirinç direkten kayarlar, tazının burun sistemine doğru verilerek girerler, itfaiye binasının alanındaki sıçanları, bazen tavukları ve bazen de zaten boğulması gerekecek kedileri bırakıverirlerdi. Tazı öncelikle hangisini yakalayacak diye bahse tutuşurlardı. Hayvanlar salınmıştı. 3 saniye sonra oyun tamamlandı. Sıçan, kedi veya tavuktan birisi alanın yarı yerinde yakalanmıştı. Tazının burnundan çıkan içi boş 10 santimlik bir çelik iğne pençelerin sıkıca kavradığı hayvana morfin ya da prokain enjekte ediyordu. Rehine yanıp kül olacağı makineye atılmıştı. Yeni bir oyun başladı. Bunlar olurken Montag daha çok geceleri üst katta kalırdı. 2 yıl oluyordu. En iyilerinden biriyle bahse girmiş, 1 haftalık ücretini kaybetmişti. Mildred'ın çılgınca öfkesiyle karşı karşıya kalmıştı. Öfkeden damarları kabarmış, yüzü kıpkırmızı olmuştu. Oysa bu gece ranzasında duvara dönük yatmış, aşağıdan gelen çığlıkları, kahkahaları, sıçanların tıkırtılarını, farelerin cıyaklamalarını, çiğ ışıkta bir pervane gibi sıçrayarak kurbanını bulup yakalayan, iğnesini sokan ve bir düğmeye basılmışçasına ölmek üzere kulübesine dönen tazının gölge gibi izleyen, hareketli sessizliğini dinliyordu. Montag burnuna dokundu. Tazı hırladı. Montag geri sıçradı. Tazı kulübesinde yarı doğruldu. Birden canlanan göz kürelerindeki yeşil mavi neon ışığıyla ona baktı. Tekrar hırladı. Sesi garip bir elektrikli cızırtı, kızartma sesi, bir metal kazınması, şüpheyle yıllanmış paslı bir çarkın dönüşünü andırıyordu. "Hayır, hayır oğlum," dedi Montag, yüreği çarparak. Gümüş iğnenin havada 2 santim uzadığını gördü. Çekiliyor, uzuyor, çekiliyordu. Hayvan hırlamayı kesmiş, ona bakıyordu. Montag geri geri gitti. Tazı kulübesinden dışarı bir adım attı. Montag bir eliyle pirinç direği yakaladı. Direk yukarı doğru kayarak onu tavandan dışarı sessizce çıkardı. Üst katın yarı aydınlanmış kısmına adımını attı. Titriyordu. Yüzü yeşilimsi beyazdı. Aşağıda köpek, inanılmaz 8 böcek ağının üzerine çökmüş, kendi kendine homurdanıyordu. Feçatalı gözleri ise huzur bulmuştu. Montag atlama deliğinin yanında durdu. Korkusunun geçmesini bekliyordu. Arkasındaki masada 4 adam yeşil ışık altında kağıt oynuyorlardı. Ona bir an için göz attılar ama hiçbir şey söylemediler. Yalnızca yüzbaşı şapkalı, şapkasında anka kuşu işareti bulunan adam, sonunda dayanamayarak ince elinde kartlarla upuzun odanın karşısından konuştu. "Montag, o benden hoşlanmıyor," dedi Montag. "Ne? Tazı mı?" Yüzbaşı elindeki kartları inceledi. "Boş ver. O ne sever ne de sevmez. O sadece işler. Balistikteki bir ders gibi. Bizim karar verdiğimiz bir rotası vardır. O takip eder, hesaplar, hedefi bulur ve iş bitirir. Bakır tellerden, pillerden ve elektrikten başka bir şey değil." Montag yutkundu. "Hesaplayıcılara her kombinasyon için şu kadar amino asit, sülfür, bu kadar yağ ve alkalin için ayarlanabilir. Doğru mu?" "Bunu hepimiz biliyoruz. Bütün bu kimyasal dengeler ve yüzdelerimizin hepsi aşağıdaki dosyada kayıtlı. Tazının hafızasında bir kimsenin bir kombinasyon hazırlaması kolay. Bir parça amino asit belki. Hayvanın bana yaptığını açıklayabilir bu. Bana tepki gösterdi." "Git işine," dedi yüzbaşı. Rahatsız olmuştu ama tümüyle kızmamıştı. Birisi tarafından belleği gerektiği şekilde ayarlanmıştı ve ben dokununca hırladı. "Böyle bir şeyi kim yapar?" diye sordu yüzbaşı. Burada senin bir düşmanın yok Guy. Bildiğim kadarıyla yok. Yarın tazıyı teknisyenlerimize kontrol ettiririz. Beni korkutması ilk kez olmuyor, dedi Montag. Geçen ay iki kez olmuştu. Onarırız, endişe etme. Fakat Montag kımıldamadı. Evindeki holde, vantilatörün ızgaralarını ve arkasında saklı duran şeyi düşünüyordu. Eğer burada itfaiye merkezindeki birisi vantilatör hakkında bir şey biliyorsa, tazıya söylemiş olamaz mıydı? Yüzbaşı atlama deliğinin yanına geldi ve Montag'a soran gözlerle baktı. Sadece düşünüyordum, dedi Montag. Tazı geceleri ne düşünür acaba? Gerçekten canlanıp üzerimize mi geliyor? Beni ürkütüyor. Bizim düşünmesini istemediğimiz hiçbir şeyi düşünemez o. Çok üzücü, dedi Montag sessizce. Çünkü ona bütün öğrettiğimiz anlamak, bulmak, öldürmek. Eğer bütün öğrenebileceği bunlarsa ne utanç verici. Beatty burnundan soludu. Yavaşça, canı cehenneme. O çok iyi bir zanaat ürünü. Her zaman kendi hedefini garantili bulan, isabet ettiren bir tüfek sadece. İşte bu yüzden, dedi Montag. Gelecek seferki kurban ben olmak istemiyorum. Niçin? Bazı şeylerden suçluluk mu duyuyorsun? Montag çabucak baktı. Beatty ayakta durmuş ısrarla kendisine bakıyordu. Ağzını açıp çok hafifçe ona gülmeye başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gün. Kaç kez evinin dışına çıktığında Clarice de dünyanın bir yerlerinde oluyordu. Bir kez ceviz ağacını silkelerken gördü onu. Bir kez çimenlerin üzerinde mavi bir süveter örerken gördü. 3-4 kez kapının önünde çiçek demetleri veya küçük bir torba kestane veya beyaz bir kağıda iğnelenmiş sonbahar yapraklarını kapısına iliştirilmiş buldu Montag. Her gün köşeye kadar Clarice onunla yürüdü. Bir gün yağmur yağıyordu, ertesi gün hava açıktı. Diğer bir gün rüzgar sert esiyordu. Bir sonraki gün hava durgun ve ılıktı. Durgun günün ertesi günü ise yazın en sıcak günlerinden biri gibiydi ve Clarice öğleden sonra geç saatlere kadar güneşte yüzünü yaktı. Bir keresinde metronun girişinde ''Neden acaba?'' dedi Montag. ''Seni uzun yıllardan beri tanıyormuş gibiyim.'' ''Çünkü senden hoşlanıyorum.'' dedi Clarice. ''Ve senden hiçbir şey istemiyorum. Çünkü birbirimizi tanıyoruz. Kendimi yaşlı ve tıpkı bir baba gibi hissetmeme neden oluyorsun.'' ''O halde açıklamalısın.'' dedi Clarice. Eğer çocukları bu kadar çok seviyorsan, niçin benim gibi bir kızın olmadı senin? Bilmiyorum. Şaka yapıyorsun. Yani, Montag durdu ve başını salladı. Şey, karım, o hiçbir zaman çocuk sahibi olmak istemedi. Clarice gülmeyi bıraktı. Üzgünüm, benimle gerçekten dalga geçtiğini sanmıştım. Ben bir budalayım. ''Hayır, hayır.'' dedi Montag. ''İyi bir soruydu. Uzun zamandır kimse bunu soracak kadar umursamamıştı. İyi bir soruydu. Haydi başka bir şeyden konuşalım. Sen hiç kuru yaprakları kokladın mı? Tarçın gibi kokmazlar mı? Al, kokla.'' ''Hey, evet, bir bakıma tarçın gibi kokuyor.'' Clarice parlak koyu renk gözleriyle ona baktı. ''Sen hep şaşırıyorsun.'' Bunlar için hiç zamanım olmadı. Sana anlattığım gibi, tabelaların boylarının nasıl uzatılmış olduğuna baktın mı? Zannederim, evet. Gülmek zorunda kaldı. Gülüşün eskisinden daha hoş. Öyle mi? Çok daha rahatlamış. Montag kendini rahat ve huzurlu hissetti. Niçin okula gitmiyorsun? Her gün etrafta aylak aylak gezerken görüyorum seni. ''Ah, onlar benim eksikliğimi hissetmezler.'' dedi Clarice. ''Ben antisosyalim, öyle diyorlar. Onların arasına karışmıyorum. Çok garip. Ben aslında çok sosyal biriyim. Bu tümüyle sosyalle ne kastettiğinize bağlıdır, değil mi? Bana göre sosyal demek, bu gibi şeyler hakkında konuşmak demektir. Ön bahçedeki ağaçtan dökülen kestaneleri çatırdattı. Ya da dünyanın ne kadar tuhaf olduğundan söz etmektir. İnsanlarla birlikte olmak güzel. Fakat bir grup insanı bir araya getirerek, sonra da benim konuşmama izin vermemek sosyallik değildir bence. Ya sence? Bir saat televizyon dersi, bir saat basketbol veya beyzbol ya da koşu, diğer bir saat çalgı uyarlama tarihi dersi veya resim ve yine spor. Fakat biliyor musun, biz asla soru soramayız veya çoğunluğumuz yapamaz.